şu soruyu bir düşünmenizi istiyorum. Şunu fark etmekten daha acı verici bir şey var mı? Son dönemlerde hiç ilerleme kaydetmediğini fark ediyorsun. Son 3 aydır aynı yerdesin. Yoksa 6 ay mı? Yoksa son 1 yıldır mı? Yoksa 2 yıl mı oldu? Ya da 3 yıl mı? Yoksa 5 yıl mı? Hayatında yapmak istediğin çok fazla şey var ama bunları hiç efor sarf etmek istememişsin. Bunlardan kaçmışsın ve o kadar zaman olmuş mu ya? Zaman çok hızlı geçiyor. Değil mi? İnanılmaz yani. En son spora başlayacağımı söyledim ve üzerinden 2 yıl geçti. Daha sağlıklı bir hayat istiyorum ama yani 3 yıldır da kötü besleniyorum. 3 yıl olmuş. Böyle bir şeyi fark etmek çok acı verici değil mi? Yapmak istediğimizin ne olduğunu biliyoruz. Bize iyi gelen şeyin ne olduğunu biliyoruz. Ama yapmamışız. Rahat kalan çok iyi çünkü. Rahat kalan içerisine girdiğim zaman çıkmak istemiyoruz. Her şeyi tanıdık, her şeyi bildik. Neden oradan ayrılalım ki? Değil mi?
Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?
Ama bu soruyla beraber şöyle bir his de sizde vardır belki, ne dersiniz? Bir şeyde harika olmayı özlüyorum. Bu cümle sizde yankılandığı zaman aklınıza bir şey geldi mi? O zamandan beri gerçekten bir şeyde harika olduğunuzu hissetmemiş olabilir misiniz? Bunu neden soruyorum? Çünkü farkında olmadan konfor alanı içerisinde kaldığımızda aslında harika olmayı da bırakıyoruz. Çünkü konfor alanı aslında ortalama demek. Ne çok iyi ne çok kötü. Her şey aslında bir ortalamada kalıyor. Şimdi ortalamada olduğun zaman da bir şeyde harika olamazsın. İşinde olamazsın, arkadaşlarında olamazsın, partnerinde olamazsın. Kendine dair de olamaz. Yani kendini tanımak için de aslında o rahat kalanın dışına çıkman gerekiyor. O zaman bundan hiçbirisini olamıyoruz değil mi? Böyle bir cümleyi kurduğunda aklına neleri yapmadığın geliyor. Bir düşünsene meraklı insan. Bir de iş hayatı çok zor. Sürekli çalışıyorsun ve kendini aynı yerde buluyorsun. Bir süre sonra bir şeyler yapmak da çok zor geliyor. Sonra yorgun argın eve geliyorsun. Evde biraz dinleneyim diyorsun, televizyonun karşısına geçiyorsun ya da bir koltuğa oturuyorsun ve biraz sosyal medyada vakit geçireyim diyorsun. İyi geleceğini biliyorsun çünkü sosyal medyanın. Giriyorsun, bir şeyler takip etmeye başlıyorsun ve birileri önüne düşüyor ve diyor ki değişmen gerekiyor. Rahatlık alanında kalıp da hayatta başarılı olamazsın. Aslında bunu kırman gerekiyor. Bugün kendine zor gelen bir şeyi başar. Bu cümleyi söylemiş olabilir. Ya da hayatta daha iyisini başarmak istiyorsan onun peşine koşmalısın diyen motivasyon koçlarını görüyoruz. Ya da bunun gibi çok fazla içerik görüyoruz. Sonra bakıyorsun, düşünüyorsun. Ben neden böyle yapmıyorum diyorsun. Sonra bakıyorsun nedenini düşünürken biraz daha geziyorsun. Bir Reels oluyor, 10 Reels, 100 Reels ya da bir YouTube videosuna giriyorsun. İşte kendini geliştirmek istediğin alanla ilgili bir şey izliyorsun. Sonra bakıyorsun o videodan başka video geçmişsin, o videodan başka video geçmişsin, ondan başkasına geçmişsin. Bir bakıyorsun evindeki kötü enerjiyi nasıl temizleyeceğine dair bir YouTube videosunu izlerken kendini buluyorsun. Diyorsun ki bir dakika ya, ben buraya nasıl geldim? Nasıl yani? YouTube nasıl beni buraya getirdi? Algoritma niye bana bunu söyledi diyorsun. Bir bakıyorsun ki ilk başta ne izlemeyi başladığını bile unutuyorsun. Yani aslında bir şey yapmak istiyorsun içten içe ama bir anda dikkatin dağılıyor. Tam onu yapamıyorsun. Çünkü bu da büyük bir tuzak. Çünkü rahatlık alanı aslında bir tuzak. Bizi normalin yani ortalamanın içerisinde tutan ve asla onun dışına çıkmamıza izin vermeyen bir şey. Çünkü zihnimiz zaten bildiği şeyleri yapmak istiyor. Çünkü az enerji harcamak istiyor. Alışmayı başlayınca buna az enerji harcamaya devam edecek. O zaman neden rahat kalandan çıksın ki? Sosyal medyada vakit geçirmek varken, onları bilmeye başlamak varken, sonuçta bilmek çok önemli bir şey. Ama farkında mısın bilmiyorum. Bilmene rağmen rahatlık alanında kalıyorsun. Harekete geçmiyorsun. Ertelemeye devam ediyorsun. Kötü alışkanlıklara sahipsin. Belki sigara içiyorsun. Belki kötü besleniyorsun. Belki çok uzun zamandan beri spor yapmak istiyorsun ama asla yapmıyorsun. Hep yapmayı düşünüyorsun. Biliyorsun ne kadar yararlı olduğunu ama harekete geçmiyorsun. Çünkü bilmek zihnimizde yaptığımız bir şey olduğu için hayalini etmek de kolay ama eyleme geçiyor olmak çok zor. Çok fazla enerji gerektiriyor. O yüzden de bildiğimiz zaman zihnimiz diyor ki evet ya ben bunu biliyorum. Nasıl olsa sonra yaparım. Zaten biliyorum artık, öğrendim diyor. Ama aslında eylem yoksa, davranışı değiştiremiyorsak biz aslında pek de bir şey bilmiyoruz. Çünkü bildiklerimizi uygulamaya döktüğümüzde ne kadar bilmediğimizi de fark edeceğiz. O yüzden de rahat kalın dışına çıkmak gerekiyor. Tahmin ettiğiniz gibi bu bölüm aslında konfor alanının dışına çıkmakla ilgili olacak. aslında tam bununla da ilgili değil. Konfor alanının hayatımızı nasıl mahvettiği üzerine konuşacağız. Çünkü gerçekten adı çok güzel olsa da rahatlık alanı bizi içten içe öldüren, ruhumuzu kemiren, hatta ruhumuzu yok eden bir tuzak. O yüzden bunu kırmalıyız. Rahatlık alanının dışına çıkmalıyız. Çoğu zaman bir şeyleri bilmemize rağmen bu döngülerde kalıyoruz. Biraz önce dedim ya, bir şeyde harika olmayı özlüyorum cümlesi var yani böyle. Bunu eminim ki duyduğunuzda ne de harika olduğunuzu son dönem sorgulamaya başlamışsınızdır. Çünkü uzun zamandan beri büyük ihtimalle bir döngünün içerisinde kısılıp kaldınız. Ben de sık sık böyle kalıyorum. O yüzden bu soruyu sorduğum zaman içimde bir şeyler hareketleniyor. Ardından diyorum ki ya ben bir şeye başlayabilirim, bir şey deneyebilirim ve hayatıma challenge'lar koymaya başlıyorum. Ve bunları da yapmaya çalışıyorum. Ki yapabildiğim kadarı da bana iyi geliyor gerçekten. Şimdi sizden bir cümle daha düşünmenizi istiyorum. Bugün sizden sık sık bir şeyler düşünmenizi istedim ama artık idare edersiniz meraklı insanlar. Şu cümle size nasıl geliyor? Kendimi rahatsızlığa bıraktıkça daha mutluyum. Buna katılıyor musunuz yoksa katılmıyor musunuz? Neden katıldığınızı, neden katılmanızı merak ediyorum. Benimle Instagram'dan paylaşırsanız küpeli çağrıdan üzerine birlikte konuşuruz. Çünkü gerçekten merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Zor şeyleri yapmak çok çok çok vakit gerektiren bir şey. Bunun farkındayım. Rahatlık alanında kalmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü bir şeyi başladığımızda büyük ihtimalle en zorundan başlamayı tercih ediyoruz. Yani ben sağlıklı beslenmek istiyorsam hayatımdaki tüm sağlıksız şeyleri kesip atıyorum ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama kahretsin ki bütün sağlıksız şeyler çok lezzetliler değil mi? O patates kızartmaları, çikolatalar, Nutella hepsi çok lezzetli. Ama bu da daha sağlıklı beslenmemi gittikçe zorlaştırıyor. O yüzden şunu fark etmek gerekiyor. Hayattaki yaptığımız her şey ikiye ayrılıyor. Ya konfor alanının içinde ya da konfor alanının dışında kalıyor. Ve aslında güzel olan her şey konfor alanının dışında. Ve rahatsızlık da aslında mutluluğu getiriyor. Çünkü mutluluk dediğimiz şey peşinde koşmaya çalıştıkça bizim aslında erişemediğimiz bir şey. Oysa aslında var olmasını ve onu yaşamayı beklediğimizde, yani ihtiyaçlarımızı giderdiğimizde, değerlerimizi örtüşen şeyler yaptığımızda mutlu hissediyoruz. O yüzden kendi bedenimize bakmak, iyi hissetmek, çevremize daha kuvvetli, güçlü ilişkiler kurabilmek, kendimizi daha iyi tanımak bizi aslında daha mutlu olmaya doğru götüren bir yol. Yani iyi hissetme oranımızı artırıyoruz. Ama rahatlık alanı içerisindeyken bunu yapamıyoruz. O yüzden rahatsızlık aslında bizim mutlu olmamızı sağlayacak bir şey. O yüzden rahatsızlık hissetmek gerekiyor. Yani rahatlık alanını bırakıp rahatsızlık hissedecek bir alanla gitmemiz gerekiyor. Tabii ki burada daha adım adım, küçük adımlarla gitmek gerekiyor. Çünkü çok rahatsız hissettiğimizde zihnimiz bizi tekrar hızlı bir şekilde rahatlık alanına çekiyor. Çünkü diyor ki burada güvendeydin, burada her şey yolundaydı, her şey belirliydi. Belirsizliği alan yok. Şimdi ben çok rahatsız hissettiğimde bu rahatsızlık çok fazla istenmeyen şey olduğu için bildiğime döneceğim. O yüzden rahatsızlığı yavaş yavaş almalıyım. Daha rahat edeceğim şekilde almalıyım ve yavaş yavaş rahatlık alanımı daha da genişleterek rahatsız olduğum şeylerin de artık bana normal gelmeye, belirli gelmeye başladığı bir alana doğru sokup o yüzden sürekli rahatlık alanım gittikçe genişleyecek bir şekilde hareket etmeliyim. Öğrendiklerimi uygulamaya dökmeliyim ki bu alanı genişletebileyim. Ve rahatsızlık hissettiğimde de daha fazla mutlu olacağımı da fark edebileyim. Nasıl rahatsızlıktan bahsediyorum? Örneğin koşuya çıkmak çok zor değil mi? Hazırlanman gerekiyor, belli tempoda koşacaksın ve uzun süre koşmak istersen bu çok rahatsız edici bir şey. Hem fiziksel rahatsızlık var hem zihnen kendini rahatsız hissediyorsun çünkü yapmaya çalıştığın bir şeyde bedenin tam olarak istediğin eforu veremediğinde zihinsel olarak da zorlanıyorsun. Ama sonra koşuya çıkıyorsun. O adımlar atmaya başladığında kendi fiziksel direncini gördükçe o aralar sana iyi gelmeye başlıyor. Ve bir sonraki daha fazla koşabiliyorsun. Kendi temponu, bedenini ayarlamaya başlıyorsun ve ilk başta yaşadığın o direnç gittikçe azalmaya başlıyor. Çok daha iyi bir koşucu haline geliyorsun. Özellikle fark etmişsinizdir, 30 yaşını geçen pek çok insan maraton koşmaya başlıyor. Bu globalde de böyle. Örneğin Casey Neistat, YouTube'da içeriklerini çok severim ki geçtiğimiz gün maratonla ilgili bir şey paylaştı. Bir sakatlık geçiriyor ve o sakatlıktan sonra koşmaması gerektiği doktorlar tarafından söylenmiş. Ama Casey o günden sonra sürekli koşacağını söylemiş ve kendisine bir maraton koşmayı ve maratonu 3 saatin altında bitirmeyi söylüyor. Ve bununla ilgili bir de hazırladığı videolar var. Maratonlara katılıyor ve 3 kilometreyi ve 3 saatin altında koşamıyor. Ve bununla ilgili sürekli katılıyor, tekrar deniyor. Ve artık kendi içinde bunu yapabileceğini göstermek istiyor. 3 saat 4 dakika falan koşuyor. Sonra profesyonel bir koç alıyor ve 3 saatin altında koşacağı ilk maratonu doğru götürüyor. Aslında bedenini ne kadar zorladığını hem fiziksel hem mental olarak burada görebiliyoruz. Ama o rahatlık alanının içerisinden çıkması ve bunu yapması ona inanılmaz şeyler katıyor. Ve bunu hepimiz biliyoruz. Peki neden çıkamıyoruz? Burada bence sürekliliği sağlamak geliyor. Yani rahatlık alanı dışına çıkıp rahatsızlık hissettiğimizde bunu sürdürebilir kalacak. Bizim aslında her alanda rahatlık alanından büyümeye başlayacağımız bir şey yapmamız gerekiyor. Orada da aslında İngilizce'de maintain etmek, yani aslında onu olduğu halde tutabilmek, yani süreklilik sağlayabilmek çok önemli. Çünkü düşüp kalacağız. Bazen istediğimiz gibi olmayacak. Bazen istediğimizden çok daha iyisini başaracağız. Ama bir süre sonra bazı şeyler düşeceğiz. Hem bilgisayar olarak düşeceğiz, moralmen düşeceğiz. Hayatımızda farklı şeyler olduğu için aynı şekilde devam edemeyeceğiz. Ama işte orada her düşüşten sonra tekrar kalkıp yürüyebilmek gerekiyor. Yani ve bunu öğrenebilmemiz gerekiyor. Çünkü çoğunlukla yeni bir şey öğrendiğimizde ilk düşmeden sonra hemen pes edip bırakabiliyoruz. Oysa aslında ilk düşmeler hep bize öğreneceğimizi gösteriyor. Örneğin bisiklete binmek gibi ya da tenis oynamak gibi ya da herhangi bir spor yapmak gibi. İlk oynadığımızda mükemmel yapamayız. Ve sürekli pratik gerekir. O yüzden antrenman yapmak gerekir. Örneğin yeni bir şey öğrenmek istiyorum. Sağlıklı beslenmek istiyorum. Gittim işte 3-4 gün sağlıklı beslendim. 4. gün hamburger yedim diye kendimi dövebilirim. Ama aslında yapacağım şey evet şu an bunu yaptım ama 3-4 gün sağlıklı beslendim. Evet 5. gün tekrar sağlıklı beslenmeye dönebilirim demek. Yani aslında bir şeyler geri attığım zaman, düştüğüm zaman tekrar kalkabilmeyi öğrenmemiz, yani sürekliliği sağlamamız gerekiyor ki rahatlık alanının dışında kalalım ve sürekli gelişmeye devam edelim. Bunu yapabilmek için benim gördüğüm 6 tane yöntem var. Ama bundan önce şu çok önemli. Değişmemiz gerektiğine kendimizi inandırmak çok uzun zaman alıyor. Yani bu rahatlık alanının aslında bize iyi gelmediğini, değiştiğimiz zaman çok daha iyi şeylerin olacağını fark etmek ve bunu uygulamaya dökmenin bize çok iyi geleceğini anlamak ve sonra da bunu yapmamız gerektiğini düşünmek ve harekete geçmeye başlamak sandığımızdan çok daha uzun sürüyor. O yüzden aslında değiştiğim bizim için iyi olduğunu kabul edip başlamak gerekiyor. Değişmek ve değişimin aslında bize iyi geldiğini fark etmek, kabul etmek çok önemli. Burada da ilk yöntem kimliklere bakmak. Kimlik sürekli sanki böyle bizim karakterimizmiş gibi gözüküyor ama tam olarak öyle değil. Aslında biz kimlikleri sürekli kullanıyoruz. İşteki Çağrı, podcast yapan Çağrı, başka bir yere giden Çağrı, işte gezen Çağrı, okuyan Çağrı, eğitim veren Çağrı. Bazen sadece yeni gittiği bir yerde iş yaptırmak için bürokrasinin karşısında duran Çağrı gibi hepimizin kimlikleri farklı ve oralarda farklı davranıyoruz. Bu oldukça normal. Ama bu kimliklere bakıp ben nasıl birisi olmak istiyorum sorusunu sormak önemli. Yani ben 5 yıl sonra kendimi nasıl birisi olarak görüyorum? Burada da YouTuber Ali Aptal burada confidence switch diyor. Yani aslında güven anahtarı. Yani kendimde güven anahtarını açmam gerekiyor. Ve güven anahtarı aslında 5 yıl sonraki halimi düşündüğümde onun nasıl bir hayatı olduğuna bakıp şu anda ben bu hayatı nasıl yaşayabilirim diye bakmak. Şimdi bu zor olabiliyor. Böyle anlarda ikinci yöntem örnek aldığımız kişiyi düşünmek. İdeoliniz olan kişi şu an nasıl davranıyor? Ona bir bakmak ve baktığınız kişinin davranışlarını gördükten sonra onun davranışlarını taklit etmek, biraz rol yapmak, onun gibi davranmak. Yani oymuş gibi güvenli davranmaya başlamak. Bunu yapmak aslında hayatımız çok kolaylaşıyor. Çünkü ben idolüme bakıyorum. Şu anda kendisi koşuyorsa, her sabah kalkıp koşan birisiyse ve kendisini böyle tanımlıyorsa, böyle bir kimlik edinmişse ben de onun gibi yapabilirim. Ben de her sabah koşan birisi olmak için çaba gösterebilirim. Ve burada güven anahtarını açtığım zaman da aslında onu taklit ederek her sabah en azından bunu bir miktar deneyebilirim. Bunun gibi kimliklere bakmak ve kendimize yeni bir kimlik almak, o güvenli olan kimliği almak çok çok önemli. İkincisi ise odaklanacak bir şey seçmek. Zihnimiz sürekli her şeyi yapmak istiyor. Yani biraz şundan yapayım, biraz bundan yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Aa olmaz, şurada varmış, yeni şey çıktı, onu da yapmalıyım. Bir anda maymun zihnimiz iştahlı bir şekilde her şeyi koşturmaya başlıyor. Yani ben aynı anda hem tenis öğreneyim, hem yüzme öğreneyim, hem aslında dünyaya gezeyim ama bir taraftan işim olsun, bir taraftan da aslında içerik üreteyim, bir taraftan okuyayım, bir taraftan da koşayım, bir taraftan da işte arkadaşlarımla çıkıp eğleneyim, bir taraftan da şunu yapayım, bir taraftan da bunu yapayım, aa yeni Vision Project onu da almalıyım, şunu da almalıyım, böyle yapmalıyım, şöyle yapmalıyım. Bir anda parçalara dağılıyoruz. Ve bu kadar parçalara dağılmak aslında bizim rahatlık alanında kalmamızı da sağlarken hani zihnen bu kadar parçalı dağıldığımız için kendimizi aslında rahatlık alanının dışında çıktığımızı sanıyoruz. Oysa aslında rahatlık alanında kalıyoruz. Çünkü bunların hiçbirisine odaklanmadığımız için gelişmeyi çok fazla gösteremiyoruz. Aslında sadece küçük şeyler yaparak kendimizi mutlu ediyoruz. Rahatlık alanımızı çıkıp geri geliyoruz. Çıkıp geri geliyoruz. Ve aslında hiçbirisine doğru zaman rahatlık alanının olduğu alanı genişletmiyoruz. Aslında Burada da önemli olan işte odaklanacak alanlar seçmek. Yani bir şeye odaklanıp onda iyi olmak için o rahatsızlığı kabul etmek ve ilerlemek ve bu ilerlemeyi görebilmek çok kıymetli. Yani ben hayatımda aslında neler yapmak istiyorum? Bununla ilgili bir liste hazırlamak, listedeki en önemli 3 şeyi belirleyip bunlara odaklanmak aslında bizim rahatlık alanından çıkmamızı kolaylaştırıp erteleme davranışını azaltmamızı sağlıyor. Ve aslında biz maymun iştahı zihnimize tutarak biz odaklanarak daha fazla ilerlemek kaydedebiliyoruz. Üçüncüsü ise kendini zorlamak, dayanıklılık geliştirmek, yılmazlık becerini geliştirmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki belli noktaya gelecek ve o noktada biz aslında bir duvara çarpmış gibi hissedeceğiz. Çok zorlanacağız. Sabah erken uyanmak isteyen birisi olarak sabah gelecek ve ben uyanamayacağım. Bunu biliyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Sürekli bunu yapabilmek zaten çok zor olan bir şey. Peki bu kadar zorlandığımda ne yapacağım? Spor yapmak istiyorsan bir gün gelecek spor yapamayacaksın. Sağlıklı beslenmek istiyorsun ama bir gün gelecek beslenemeyeceksin. Bu anlarda nasıl tepki verdiğin çok önemli. İşte o anlarda da bunu yapabilmek aslında sürekliliği sağlamak ve aslında bizim sürekli gelişmemizi sağlayan şeylerin başına gelecek. Yani ben aslında rahat kalımdan çıkıp sürekli değişebileceğimi, yeni şey yapabildiğimi ve o ilk baştaki cümle vardı ya, bir şeyi de harika olmayı özlemek, işte onu yapmayı başladığımızı göreceğiz. Çünkü düştüğümüz anda kalkabilmek gerekiyor demiştim ya, işte bu anlarda dayanıklılık gerekiyor, kendimizi zorlamamız gerekiyor. Evet canım istemeyecek ama ben yine de yapacağım. Canım istememesine rağmen sabah kalkacağım ve koşacağım. Canım istememesine rağmen ben sağlıklı olanı tercih edeceğim. Ki o kadar lezzetli yemekler olmasına rağmen. Ben canım istememesine rağmen sabah kalkıp da insanların önünde konuşma yapmaya gideceğim. Çünkü ben bunu istiyorum. Hayalim bu. Ben konuşmacı olmak istiyorum. Ya da ben içerik üreteceğim ve canım istememesine rağmen kalkıp podcast'i kaydedeceğim. İçeriğimi üreteceğim. Bunu diyebilmek gerekiyor. Bu aslında bizi pek çok insandan farklılaştıran ve öne çıkartan şey olacak. Çünkü süreklilik böyle. İstemediğin anda da onu yapabilmek aslında büyük beceri gerektiriyor. Ve burada da alışkanlıklara aslında bunu çok fazla yaslanarak yapabiliriz. Çünkü alışkanlıklar aslında hayatımızı sürdürmemizi sağlıyor ve bunu bir alışkanlığa dönmesi lazım. Çünkü zorlandığın anda pes etmek aslında farklı bir alışkanlık kazanmamak. O alışkanlığı yapmamak anlamına geliyor. O yüzden de alışkanlıklarıma bakacağım. Bazen bunu yaparken bir gün olmayabilir, hastayımdır, koşamam. Ama düzeldiğim anda tekrardan o tempoya gireceğimi bilmek gerekiyor. Bu da oldukça önemli bir şey. Burada uyabileceğimiz bir yöntem, yani aslında bizim daha fazla istememizi sağlayacak şeylerden bir tanesi Matthew Dix'in hikayesi aslında. Kendisi çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Hani YouTube'a yazarsanız bulacaksınızdır videolarını. Kendisinin şöyle bir hikayesi var. McDonald's'a çalıştığı dönemlerde 20'li yaşlarındayken çok fazla insan çalışmak istemez ya böyle bir yerde. O da zorlanıyormuş. Böyle anlarda kendisine bir oyun bulmuş. Yan eğlence, yan zorluk, aslında yandan yapacağı ve daha keyifli olacak bir şey kendisine koymuş. Yani hayatı nasıl daha eğlenceli hale getirebilirim? İşimi nasıl daha eğlenceli hale getirebilirim demiş. Ve orada çalışırken müşterilere her gün kendisi başkan yeni bir oyun geliştiriyormuş. Mesela bir tanesi barbekü sos oyunu diyor. O gün müşteriler geldiği zaman onlara barbekü sos satmaya çalışıyormuş. Ve diyor ki geliyorlar siparişini veriyorlar. Aa Big Mac mi? Ne güzel. Yanına barbekü sos düşünür müsünüz diye soruyormuş. Genelde insanlar hayır diyorlarmış. O diyormuş ki hadi ya aslında barbekü sosu hiçbir şey yenemez. Bu gerçekten lezzeti katlıyor gibisinden bir cümle kuruyormuş. Ve ardından karşı taraf almayı kabul ediyormuş. Ve böylece günde kaç tane barbekü sos satabileceğine bakıyormuş. Ya da başka bir ürünü koyuyor. Apple Pie mesela şu an yok ama işte elmalı turtayı koyuyormuş. Onu satmaya şeyine bakıyor. Aslında o gün kendisine küçük bir challenge koyuyor. Yani gün içerisinde sıkıldığımız, zorlandığımız bir şey yaparken onun içerisine küçük bir eğlence unsuru katmak. Yani ben yürürken zorlanacağım ama belki de yürürken zorlandığım noktada ya da koşarken zorlandığım sabah kendime koyacağım bir şey olabilir. Sabaha kalkacağım ve bilmem ne fırınından o güzel lezzetli simit alacağım. Bunun gibi şeyler koyabiliriz. Yani kendimize aslında eğlenecek ekstra bir şey eklemek bu konuda iyi gelebiliyor. Ki bu Dix'in hikayesinde şu an bütün marketler aslında kasaya yaklaştığımızda bize kasiyerler işte ya şu üründen de almak ister misiniz? Kasa arkasındaki ürünlerden isteğiniz var mı diye soruyorlar. Çünkü bu soruların ne kadar ürünleri sattırdığını fark ettiler ve kullanıyorlar. Biz neden bunu kendimiz için kullanmayalım? Dördüncüsü ise artı bir metodu kullanmak. Yani bir şey yapmayı başladık, bir gün daha yapacağım demek. Bir gün daha yapacağım, bir gün daha yapacağım. 20 gün boyunca koşmak istiyorum. Devam ettikten sonra 21. gün artı bir gün daha yapabilirim. Artı bir kez daha yapabilirim. Ben kendim işte sabah kalktım ve 10 tane şınav çekmek istiyorum. 10 çektim, bir tane daha yapabilirim demek. Yani aslında yaptığım her şeyi artı bir eklemek. bir dakika daha yapacağım, bir saniye daha ekleyeceğim demek, bir cümle daha ekleyeceğim, bir kelime daha bulacağım, bir podcast daha yapacağım. Her şeyi bunu ekleyebilirsiniz. Artı bir. Yani yaptığınız her şeyin üzerine artı bir koymak. Ve artı bir her şey de olabilir. Şunu bilmek gerekiyor. Genelde biz zorlandığımız anlarda bıraktığımızda aslında daha fazla yapabileceğimizi biliyoruz. Yani ben mesela plank yapmak, benim için 2 dakikaya yakın plank yapabilirim. Ama kendim 2 dakika yaklaştığımda genelde bırakıyorum. Oysa 2 dakika artı 1 saniye yapacağım. Bir sonraki 2 dakika artı 2 saniye yapacağım dedikçe yapabildiğimi görüyorum. Aslında bunu hepimiz her şeyde yapabiliriz. Bir kitap okumak istiyorum, 25 sayfa okuyacağım. Okuduktan sonra demek ki artı 1 sayfa daha okuyacağım. Bir sonrakine 26 sayfa okuyacağım. Bunun gibi şeyler gerçekten çok işe yarıyor. Konfor alanından çıkmak için 5. madde ise bağlantı anahtarı. Bunu Ali Abdal'dan aldım. Ali Abdal buna connection switch diyor. Yani aslında bağlantı anahtarını açmak, bağlantı düğmesine tıklamak. Burada neyi kastediyor? Ali Abdal 5 milyon üzerinde aboneye ait bir YouTube kanalına sahip. Aynı zamanda kendisi YouTube'a başladığında da tıp okuyordu ve hem öğrenci olup hem de YouTube kanalı yapmaya başlayarak inanılmaz büyük bir şeye devam etti ve verimlilik üzerine etkili içerikler üreten birisi. Burada şunu söylüyor, diyor ki benim aslında gördüğüm şey başka insanlarla bir arada çalışmanın çok büyük etkisi olduğu diyor. Burada neyi kastediyor? Kendisi işlerini yapmak istediği zaman bazen tek başına olmanın aslında onu rahatlıkla tuttuğunu, erteleme davranışı gösterdiğini, yapmaktan kaçındığını söylüyor. Bunun için örneğin Londra'da bulunanlar online olarak bir araya geliyorlarmış. Bir grup bulmuş ve bu grupta Zoom üzerinden buluşuyor herkes. Sonra belli saatler çalışmaya başlıyorlar. Herkes 50 dakika boyunca Zoom'u küçültüp kendi başlarına bilgisayardan online olarak çalışıyorlar. Ardından tekrardan açıp 10 dakikalık ara verirken sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Ama bunu yaparken aslında herkes farklı alanlarda çalışıyor. Herkes kendi işini yapıyor. Ama bunun çok işe yaradığını söylüyor. Buradaki fikir de aslında biz bunu yapmak istediğimizde, yani rahatlıkla çıkmak istediğimizde erteleme davranışını yapmamak, kendimizi tekrardan aslında olduğumuz, başladığımız yerde bulmamak için bizim başkalarını da devreye sokmamızın önemli olduğunu gösteriyor. Yani ben bir şey yapmak istiyorsam başkaları beraber yapabilirim. Ve burada aslında aynı şey yapmak zorunda değiliz. Yani herkes farklı şeyler çalışabilir, farklı konular çalışabilir. Ben iş yapmakta zorlanıyorsam ve her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysam belki de biraz bunun lokasyonunu değiştirmek, yerini değiştirmek de işe yarayabilir. Ben bunu şundan da biliyorum. Kardeşim de benim tıp okurken, özellikle de son senesine doğru tıp fakültesindeyken arkadaşlar beraber kütüphanede çalışırlardı. Herkes aslında sessiz ve birbirinden farklı konular çalışır ama yine de orada bir arada bulunmak, molaları beraber yapmak o bağlantıyı seni güçlendirdiği için birlikte hareket etme duygusu daha fazla çalışmanı sağlıyor, teşvik ediyordu. Bunun için hem Ali Abdal gibi şeyler bulabiliriz ya da belki topluluklar kullanabiliriz ya da Ali Abdal'ın da önerdiği gibi bir kafeye gidip çalışmak da bunu sağlayabilir. Ve aslında burada bağlantılı olmak ya da belki bizim gibi çalışan, farklı örneğin freelance çalışanlar da bir araya gelip çalışıyorlar. Böyle gruplar oluyorlar, topluluklar oluşturuyorlar. Belki böyle bir şey yapmak da çok işe yarayabilir. Yani aslında çalışmamıza, rahatlıkla çıkmak istediğimiz konuya başkanı dahil etmek. O yüzden mesela koşu konusunda koşu grupları çok popüler. Neredeyse tüm markalar, Adidas örneğin, Adidas Runners'la beraber koşuyor. Adım adım ekibi koşuyor ve bundan artıyor çünkü birlikte koşmak tek başına koşmaktan çok daha kolay. Çünkü daha ileri götürüyor bizi. Başkalarıyla beraber olmak gerçekten çok işe yarıyor. Altıncısı ve sonuncusu, aslında sonuncusu değil ama çok fazla şey söylenebilir ama benim için en azından bu bölüm için sonuncusu diyebiliriz. Geri bildirim almak. Evet, geri bildirim almak çok zor. Hele yapmak istediğimiz şeyler çok birbirinden farklı şeyler olduğu zaman, hayatımızda değiştirmek istediğimiz, rahatlıkla çıkmak istediğimizde kendimize baktığımızda hepimizin farklı şeylere ihtiyacı var. Yani bazılarımız İşte sağlıklı beslenmeyle ilgili yapabilir. Bazı sporla ilgili olabilir. Bazı kişisel gelişimle olabilir. Kendini tanımakla olabilir. İçerik üretmekle olabilir. Hepimiz bunları düşünüyoruz ama bunların bile altında birbirinden farklı zorlandığımız noktalar ya da ihtiyaçlarımız var. Ve bunlar bazen birbirine denk gelmeyebiliyor. Ama yine de kendi ilerlememizi görmemiz gerekiyor. Yani ben bir şey başladıysam ne kadar ilerlediğimi görmeliyim ki bu benim aslında devam etme isteğimi arttırsın. Eyleme geçmekte kendimi daha fazla bakayım ve diyeyim ki evet ya ben şu ana kadar bunu yaptım ve bu bana böyle etki etti diyebileyim. Örneğin işte 75 hard challenge, yani 75 zor challenge diye bir şey vardı. Daha önce anlatmıştım, ben de yapmak istiyorum ama ortada kalmıştım 34. günde. Tekrar başlama niyetim de var. Bu aslında şeyde çok basitti. Her gün kitap oku 10 dakika boyunca. Günde 2 tane spor yap, birisi içeride biri dışarıda olsun. Her gün kendi fotoğrafını çek, bir diyete tabi ol. Çok kolay şey. Hele fotoğrafını çekmek neden var aslında, değil mi? Çünkü şundan dolayı var. Geri bildirim. Çünkü ben her sabah kendi fotoğrafımı çekersem geçmişe dönüp bakabiliyorum. Bir hafta önce nasıldım, şu an nasılım ve ilerlememi görebiliyorum. Bu her şeyde böyle. Yani aslında günlük tutmak, ben nasılım, neler yapıyorum, neler düşünüyorum, bununla ilgili yazarak ilerlemek bile çok önemli. Örneğin içerik üretmek istiyorsun. Her gün belki içerik üretmekle ilgili ne yaptığını not edeceğin 2 dakika kendine ayırmak bile ilerlemeni görmeni sağlayacak bir şey. Yani sadece başkalarından geri bildirim almamıza gerek yok. Kendimize de bunu gösterebiliriz. Ama bunu gösterebilmek için fiziki bir şey olması lazım. Her gün fotoğraf çekmek gibi ya da her gün o notları düşüp bir günlük tutmak gibi bu bildirimi görmemiz gerekiyor. Şu an okuduğum Algernon'a Çiçekler kitabında, çok güzel bir kitap bu arada, bence okuyun, çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Charlie adında birisi var, kendisi 68 IQ'ya sahip ve kendisi bir operasyonla daha zeki olabileceği söyleniyor ve olmak istiyor. Bu operasyonu geçirdiği andan itibaren de ondan istenen şey günlük tutması. Charlie'nin ilk günlükten okumayı başladığınızda okuyamıyorsunuz bile. Çünkü okuma yazmayı tam bilmediği için kelimeleri birbirine girmiş, anlamlar birbirinden kopuk, hiçbir şey anlamlı gözükmüyor. Ama her gün tuttuğu bu günlükler Charlie'nin ne kadar gelişim gösterdiğini ve operasyondan sonra ne kadar akıllı olduğunu görmemizi sağlıyor. O yüzden bu örnek ben çok önemli. Geri bildirim çok çok hayati bir şey. Çünkü geri bildirim almayı bıraktığımızda biz tekrar rahatlık alanına hızla dönüyoruz. Çünkü zihnimiz fiziksel olan bir şeyleri daha iyi görürken fiziksel olmayan şeylerde, yani bir somut bir şey görmediğimizde, duymadığımızda bundan kaçabiliyoruz. Yakın çevremizden geri bildirim almak ise zor. Çünkü onlar bu gelişimi çok fazla görmeyebilirler. Ama mesela bir topluluk olmak, bir grup haline hareket etmek ve belli dönemler topluluksak geri bildirim seansı hazırlamak ve işte haftalık bunu buluşup herkes o hafta diğer kişilerin neler yaptığını ve nasıl ilerleme gösterdiğini anlatsa, bu da muazzam bir etki yaratıyor. O yüzden konfor alanı hayatımızı gerçekten mahvediyor ve bunu fark edip harekete geçmek ise çok zor. Çünkü gerçekten rahat alanında kalmak daha rahat hissettiren ve ortalama olduğumuz için belirsizliği tolere etmemiz kolaylaşıyor. Çünkü çoğu şeyi biliyoruz. Acıyı da biliyoruz. Ama dışına çıkmak, asıl mutluluğu getiren, asıl keyfi getiren, asıl heyecan getiren o maceraya çıkmak. O maceraya çıkmak için ise benim 6 tane yöntem önerim vardı. Neydi bunlar? Hemen kısaca özetleyeyim. 1- Kimliklere bak. 2- Odaklanacak bir şey seç. Maymun zihnimizi engellememiz gerekiyor. 3- Kendini zorla, dayanıklılığını test et, yılma, süreklilik sağla. 4- Bir gün daha devam et, artı bir şey ekle, bir sayfa daha, bir gün daha, bir saat daha, bir dakika daha, bir saniye daha, artı bir hayatın her yerinde olsun. Ve 5.'si, bağlantı ara, bir topluluk ara, başkalarıyla beraber bunu yapabilmenin yollarını bul. Yani aslında tek başına değil, birlikte yol al. Ve 6.'sı, geri bildirim almak. Konfor alanının hayatımızı mahvetmesini engellemenin bence 6 yolu bunlar. Sen neler düşünüyorsun meraklı insan? Ben anlattığım zaman senin zihninde neler canlandı? Konfor alanını yenebilmek için biliyorum ki sen de bir şey arıyorsun ki bu bölümü dinledin. Ama bilmek yetmiyor. Eyleme geçmek gerekiyor. Şu an bu eyleme geçmek, rahat kalın dışına çıkmak için atacağın en küçük adım ne? Şu an bu bölümü dinlediğin anda kapat ve bunu yap. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim meraklı insanlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Rahatlık alanının dışında yaşamaya, maceraya atılmaya, hevesle ve heyecanla ve merakla her zaman bakmaya devam edelim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?